Konuşmaya şöyle basit bir soruyla başlayalım isterseniz. Bir damla kanın içinde ne var?
Yani çoğumuz için sadece kırmızı bir sıvı. Ama ya size o tek bir damlanın vücudunuzun sağlığı hakkında inanılmaz hikayeler anlatan capcanlı bir evren olduğunu söylesek? Bugün işte bu evrenin kapılarını aralayacağız. Elimizde de bu yolculuk için harika bir rehber var. Doktor Mustafa Afyanlıoğlu'nun hazırladığı Hematolojiye Giriş adlı çalışma.
Bu kaynak özellikle Türkiye'de bu alanda detaylı ve güncel Türkçe bilgi arayanlar için, hani derler ya çölde bir vaha gibi. Amacı da kan bilimine merak duyan herkesi en temelden alıp en ileri ufuklara taşımak.
Bizim görevimiz de tam olarak bu aslında. Bu kapsamlı çalışmadan süzdüğümüz en çarpıcı bilgileri sizinle paylaşmak. Mesela hücrelerin şekillerinin nasıl birer dedektif gibi hastalıkları işaret ettiğini, vücudun savunma sisteminin nasıl akıllıca organize olduğunu ve bu alandaki teknolojinin bizi nasıl bir geleceğe taşıdığını konuşacağız.
Ve şunu da en baştan belirtmekte fayda var. Bu sohbetimizde değineceğimiz tüm bu derinlemesine bilgiler ve tabii ki çok daha fazlası Afyonluoğlu.org adresinden herkesin erişimine ücretsiz olarak açık. Yani bu sohbetimiz o kaynağın içindeki ilgi çekici bazı mücevherleri size sunmak için bir davet gibi bir şey.
Pekala, o zaman bu konuyu bir açalım. Her şeyin başı kanın ne olduğunu anlamak. Kaynakları incelerken aklıma gelen ilk benzetme salata sosu oldu. Yani çalkalayınca homojen bir karışım ama bekleyince zeytinyağı ve sirke gibi katmanlarına ayrılıyor. Kan da santrifüj denen bir işlemle tam olarak böyle ayrışıyor, değil mi?
Benzetme çok yerinde. O tüpü hızla döndürdüğünüzde yoğunluklarına göre 3 ana katman ortaya çıkıyor. En altta en ağır olanlar, yani kana o kırmızı rengini veren ve vücudun oksijen kargo gemileri olan alyuvarlar çöküyor. En üstte ise kanın adeta nehri olan, su, protein ve diğer maddeleri taşıyan sarımsı sıvı, yani plazma kalıyor.
Ama asıl sihir o ortadaki incecik, neredeyse fark edilmeyen beyaz tabakada sanırım. Bafikoğut deniyor buna. Görüntü olarak tüpün belki %1'ini bile kaplamıyor ama anladığım kadarıyla vücudun bütün güvenlik ve tamirat ekibi orada toplanmış.
Kesinlikle büyüleyici olan kısım orası. O milimetrik tabaka, vücudun enfeksiyonlarla savaşan ordusu olan akyuvarları ve kanamayı durduran tamir ekibi olan trombositleri içerir. Sayıcı alyuvarlara göre çok çok az olsalar da varlıkları hayati. Bu basit ayrım bile bir damla kanın ne kadar karmaşık ve mükemmel organize olmuş bir doku olduğunu gözler önüne seriyor. Sadece bu 3 katmana bakarak bile bir hastanın kansızlığı veya enfeksiyonu olup olmadığı hakkında ilk ipuçlarını alabilirsiniz.
Bu makro bakıştı. Şimdi mikroskoba inelim. Kanın bir lam üzerine yayılıp incelenmesi, yani periferik yayma, sanırım işin dedektiflik kısmının başladığı yer. Burada hücreler artık sayısal bir veri değil, neredeyse birer karaktere bürünüyor. Mesela gözyaşı hücreleri. Bir kan hücresinin gözyaşı şeklinde olması kulağa çok şiirsel ama bir o kadar da tuhaf geliyor. Neden böyle bir şekil alır ki?
Bu hücrenin bize anlattığı çok dramatik bir hikaye aslında. Dakrosit olarak da bilinen bu hücreler, kemik iliğinde yani kan hücrelerinin üretildiği fabrikada işlerin yolunda gitmediğinin bir işareti. Genellikle primer miyelofibrozis gibi hastalıklarda bu fabrika adeta yara dokusuyla sertleşip tıkanmaya başlar. Ortam o kadar kalabalık ve sıkışık hale gelir ki,
Anladım.
yeni üretilen alyuvarlar bu kalabalıktan dışarı çıkmaya çalışırken adeta ezilir, bir tarafa doğru uzar ve arkasında gözyaşı gibi bir kuyruk bırakır.
Yani hücrenin şekli bize üretim yerindeki fiziksel koşullar hakkında doğrudan bilgi veriyor. Bu inanılmaz bir ipucu. Hücrenin kemik iliğinden çıkarken şekil değiştirmesi bir yana. Peki ya kanın kendi içindeki kimyasal değişiklikler hücreleri etkilerse? Sanırım rulo formasyonu da tam olarak böyle bir duruma işaret ediyor. Mikroskop altında alyuvarların üst üste dizilmiş bozuk paralar gibi durması. Bu nasıl oluyor?
Normal şartlarda alyuvarların yüzeyi negatif elektrik yüküyle kaplıdır. Bu sayede birbirlerini iterler. Tıpkı aynı kutuplu mıknatıslar gibi ve damarlarda rahatça tek tek akıp giderler. Ancak multiple miyelom gibi bazı hastalıklarda plazma hücreleri kontrolsüzce çoğalır ve kana paraprotein adını verdiğimiz anormal yapışkan proteinler salgılar.
Ha, o yapışkan proteinler işi bozuyor yani.
Aynen öyle. Bu yapışkan proteinler al yuvarların yüzeyine yapışarak o itici negatif yükü nötralize eder.
Anladım. Mıknatısların itme gücü ortadan kalkınca da hücreler birbirine yapışıp o kusursuz desteleri yani ruloları oluşturuyor. Bir hekimin mikroskopta bu görüntüyü görmesi doğrudan belirli bir grup hastalığı düşünmesini sağlıyor olmalı. Sadece bir görüntü, sayfalarca raporun anlatacağından daha fazlasını söylüyor.
Kesinlikle. O görüntü bir alarm zilidir. Araştırılması gereken çok spesifik bir yol haritası çizer. Ve bu görsel ipuçlarından bir diğeri de, belki de en bilineni olan orak hücre.
Evet, orak hücreyi hep bir hastalık olarak duymuştum ama kaynakları incelerken bunun aslında bir tür genetik pazarlık olduğunu fark ettim. Bir yandan bir soruna yol açarken diğer yandan ölümcül bir başka hastalığa karşı kalkan olması. Bu evrimsel mantık inanılmaz değil mi?
Bu evrimin en ders niteliğindeki örneklerinden biridir. Orak hücre anemisine yol açan gen mutasyonu, eğer bir kişide tek bir kopyası varsa, yani kişi sadece taşıyıcıysa, onu sıtmaya karşı oldukça dirençli hale getiriyor. Çünkü sıtmaya neden olan parazit, normal yuvarlak al yuvarların içinde yaşayıp çoğalmak üzere evrimleşmiştir. Bu anormal orak şeklindeki sert hücrelerin içinde hayatta kalamaz.
Yani sıtmanın çok yaygın olduğu Afrika gibi coğrafyalarda, bu genetik mutasyona sahip olmak aslında hayatta kalma şansını artıran bir avantaja dönüşmüş. Doğa bir nevi daha küçük bir kötülüğü daha büyük bir kötülükten korunmak için seçmiş gibi.
Aynen öyle. Bir dezavantaj gibi görünen bir özellik, belirli bir çevresel baskı altında bir hayatta kalma mekanizmasına dönüşüyor. Bu da bize hastalıkları ve genetiği değerlendirirken ne kadar bağlama dayalı düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor.
Hücrelerin tekil hikayelerinden vücudun topyekün savunmasına geçelim. Enfeksiyonlarla mücadelede kullanılan sola kayma diye bir terim var. İlk duyduğumda siyasi bir jargon sandım ama anladığım kadarıyla bu vücudun adeta seferberlik ilan ettiğini gösteren bir durum. Bu askeri birlik analojisi konuyu çok netleştiriyor. Yani bir doktor kan tahliline baktığında aslında bir nevi ülkenin savunma durumunu görüyor.
Çok doğru bir yaklaşım. Terimin kökeni de oldukça pratik. Eskiden laboratuvar sonuçları kağıt formlara elle işlenirken ak yuvarların farklı tipleri en genç yani acemi formdan en olgun yani profesyonel forma doğru soldan sağa yazılırdı. Normal sağlıklı bir bireyin kanında yani barış zamanında sadece en sağdaki tam eğitimli olgun askerler olan parçalı nötrofiller görev yapar.
Ama diyelim ki vücuda ciddi bir bakteriyel enfeksiyon girdi ve bir savaş başladı. Mevcut profesyonel ordu yetersiz kalmaya başlıyor. İşte o zaman kışladan yani kemik iliğinden acil bir emir geliyor. Cepheye takviye gönderin.
Ancak savaş o kadar şiddetli ki tam eğitimli askerlerin hazırlanmasını bekleyecek vakit yok. Kışla da bunun üzerine henüz eğitimi tam bitmemiş biraz daha genç acemi erleri yani çomak hücrelerini cepheye sürmeye başlıyor.
He, o yüzden sola kayıyor.
Aynen. Laboratuvar formunda bu genç hücreler daha solda yer aldığı için sonuçlardaki işaretler sola doğru kaymış oluyor.
Yani sola kayma ne kadar fazlaysa kemik iliğinin o kadar çaresiz kalıp o kadar genç ve tecrübesiz askerleri savaşa yolladığı anlamına geliyor. Bu da hekime enfeksiyonun ciddiyeti hakkında anında bir fikir veriyor. Vücudun acil durum protokolünü sonuna kadar kullandığının bir kanıtı bu.
Tam olarak bu. Vücudun ne kadar büyük bir baskı altında olduğunu gösteren, sayısal olduğu kadar niteliksel de bir göstergedir.
Şimdiye kadar konuştuğumuz her şey mevcut durumu teşhis etmekle ilgiliydi. Ama incelediğimiz kaynakta bir bölüm var ki bizi doğrudan bilim kurgu filmlerinin dünyasına götürüyor. Hastadan doku almadan kanseri teşhis etmek, hatta sadece tomografi görüntüsüne bakarak bir tümörün genetik şifresini çözmek. Likit biyopsiden başlayalım. Bu nasıl mümkün oluyor?
Likit biyopsi, onkolojide devrim yaratan bir teknoloji. Mantığı şu, tümörler sadece bulundukları yerde durmazlar. Sürekli olarak kana küçük DNA parçacıkları dökerler.
Biz de hastadan sadece bir tüp kan alarak bu serbest dolaşan tümör DNA'sını yani ctDNA'yı yakalayıp analiz edebiliyoruz. Bu sayede tümörün genetik yapısını, hangi mutasyonları taşıdığını ve hangi ilaçlara duyarlı olabileceğini anlayabiliyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Bu hastalar için ne anlama geliyor? Artık o korkutucu, ağrılı biyopsi işlemlerine daha az mı ihtiyaç duyulacak? Ya da kanserin nüksettiğini anlamak için aylarca beklemek yerine bir kan testiyle çok daha erken mi fark edilecek?
Her ikisi de. Özellikle akciğer veya beyin gibi ulaşılması zor organlardaki tümörler için tekrar tekrar biyopsi yapma zorunluluğunu ortadan kaldırabiliyor. Ayrıca tedavi sırasında kanserin ilaca direnç geliştirip geliştirmediğini de yine basit bir kan testiyle takip etmemizi sağlıyor. Bu, tedaviyi anlık olarak kişiselleştirme imkanı sunuyor.
Peki, bir de radyojenomik var. Dur bir dakika. Yani siz bana bir doktorun hastanın tomografi veya MR görüntüsüne bakarak o tümörün genetik kodunu okuyabildiğini mi söylüyorsunuz? Bu kulağa sihir gibi geliyor.
Sihir değil, güçlü yapay zeka algoritmaları. Mantık şu, bir tümörün sahip olduğu genetik mutasyonlar, onun büyüme şeklini, damarlanmasını, dokusunu ve yoğunluğunu, yani radyolojik görüntülerdeki desenini de etkiler.
Yapay zeka, binlerce hastanın tomografi görüntüsüyle genetik analiz sonuçlarını birlikte öğreniyor. Zamanla, belirli bir piksel dağılımının, belirli bir doku deseninin, %90'lara varan bir doğrulukla hangi genetik mutasyona karşılık geldiğini tahmin etmeyi öğreniyor.
Yani evet, hastaya hiç dokunmadan sadece görüntüye bakarak sanal biyopsi yapabiliyoruz.
Aynen öyle. Sanal biyopsi. Bu gerçekten de paradigmayı değiştiren bir gelişme. Ama sanırım en akıl almaz olanı medikal dijital ikizler kavramı. Bir hastanın yaşayan sanal bir kopyasını, bir avatarını yaratmak. Bu nasıl işliyor?
Bu kişiselleştirilmiş tıbbın zirve noktası diyebiliriz. Bir hastanın tüm verilerini alıyoruz. Genetik kodu, kan tahlilleri, radyolojik görüntüleri, yaşı, kilosu, hatta yaşam tarzı alışkanlıklarını kadar.
Tüm bu veriler süper bilgisayarlarda işlenerek o hastanın fizyolojisini ve anatomisini taklit eden yaşayan bir sanal model oluşturuyor. Bu sizin dijital ikiziniz oluyor.
Anladım. Yani bir ilacın işe yarayıp yaramayacağını veya hastaya zarar verip vermeyeceğini, o ilacı gerçek hastaya vermeden önce bu sanal simülasyonda görebileceğiz.
Bu yan etkileri yüzünden tedaviyi yarıda bırakan veya yanlış tedaviyle değerli zamanını kaybeden hastalar için her şeyi değiştirir.
Kesinlikle. Doktor, yeni bir kemoterapi ilacını veya hedefe yönelik akıllı bir tedaviyi önce bu dijital ikiz üzerinde deniyor. Sanal model, ilacın tümörü ne kadar küçülteceğini, hangi organlarda ne gibi yan etkiler yapacağını ve en uygun dozun ne olacağını saatler içinde öngörüyor. Böylece tıptaki o deneme-yanılma dönemini bitirip, doğrudan kişiye özel en doğru tedaviyi ilk seferde bulmayı hedefliyor.
Hatta belki de gerçek bir insanda denemenin çok riskli olacağı ilaç kombinasyonlarını bile önce dijital ikizde güvenle test etme imkanı sunar.
Tam olarak öyle. Potansiyel budur.
Özetle, kanın içindeki temel bileşenlerden başlayıp, onların mikroskoptaki şekillerinin anlattığı dedektiflik öykülerine, oradan da tedaviyi her bir birey için baştan tasarlayan dijital ikizlere uzanan baş döndürücü bir yolculuk yaptık.
Bu sohbetimizde sadece yüzeyini kazıyabildiğimiz her bir başlık, hematolojiye giriş kitabında çok daha detaylı, anlaşılır bir dille ve harika görsellerle desteklenerek ele alınıyor. Bu konuların derinine inmek isterseniz, tartıştığımız bu bilgilerin temelini oluşturan bu kaynakta çok daha fazlasını bulabilirsiniz.
Bu kaynakla ilgili tüm detaylara ve çalışmanın kendisine afyonluoğlu.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabileceğinizi tekrar hatırlatalım. Özellikle Türkçe kaynak arayan öğrenciler, hekimler ve bu alana ilgi duyan herkes için harika bir başlangıç noktası. Son olarak aklınızda kalması için kışkırtıcı bir düşünce bırakalım. Bu derinlemesine incelemede sadece kan grubumuzun bile tromboz yani pıhtılaşma riskimizi bir miktar etkileyebileceğinden bahsediliyor.
Min AB veya AB kan grubuna sahip kişilerin sıfır grubuna göre pıhtılaşma riskinin bir miktar daha yüksek olabildiği belirtiliyor. Bu durum şunu düşündürüyor. Sağlığımızla ilgili daha ne gibi temel sırlar kendi damarlarımızda okunmak için doğru teknolojiyi bekleyerek sessizce akıp gidiyor.